Ayrım 27. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 402. Deli bozuk ağamla Ademoğlu dediği yardakçısı Adem, Yörük çobanı ateşinde bir güzel kurulandıktan sonra akşam namazını da eda edip düşmüşler tekrar hanın yoluna. Gazi anacığım, hanın sahibi Topal Notaras adlı şişko bir kefere, yamağını sorarsan kaç sesli çocuk yapılı tatyoz, nereden geldiklerini sorarsan onlar da bizim gibi dolanırmış. Vaktiyle Caber civarında han işletirken Mongol onu da buralara sürmüş. Belakoma eski beyinin ahşap konağını han yapıp yerleşmişler. Neyse bizimkiler işte bu hana geri dönmüşler. Deli bozuk ağam Mongolca bilir de keferece bilmez ya, sığınmış Ademoğlu'nun gavurcasına. Hancıyı kıstırmış köşeye, Tepegöz Yapku denen putperestle avanesinin yerini söyletmek için. Notaras önce söylemezmiş. Lakin zora geldiğinde Tepegöz Yapku'nun son zamanlarda Belakoma Bey'ine bağlı çalıştığını, oraya doğru at kopardığını söylemiş. Meğer Belakoma Bey'i bizim obalardan çocuk, kadın, adam kaçırtıp boyundurağa vurup cebren çalıştırır, kendisi sırt üstü yatar cinsinden bir iman ve bir aman bir kefereymiş. Hıdır ağam Hancı Notaras'tan atlarının koşumlarını dahi alıp yola düşecekken merdivenlerde kukulatalı, maşlahlı, zünnarlı bir keşiş belirmiş. Neydi adı? Dur bakalım. Ha. Gazi ana keşişin adını söylemeye bırakmadı oğlunu. Hışımla "Adı batsın." diye değneğini yere vurdu. "Bana ne gavur keşişinin adından? Bana ne deli bozuk akılsızının gezip görmelerinden? Derdim başkadır benim." Lokman ufalandı, büzüldü. "Anlat demiştin de Gazi anam." "Demez olaydım. Öyle bir anlatmaya kuruldun ki kıyamete kadar bitmeyecek. Bir avuçluk işi batmanlaştırıp ağırlaştıranları sevmem ben. Besbelli deli bozuk akılsızı kafir içinde geze dolaşa kefereler gibi kendi kendisini övmeye alışmış. Bildiğim kadar eskiden övünmeyi sevmeyen, fazlaca da konuşmayan dobra bir yiğitti. Hadi git başımdan. Dur, savuşmadan kestirme yap bakalım. Elle tutulur, gözle görülür bir haber getirdi mi obamıza?" Lokman şaşkındı. Anası istedi diye anlatmaya başlamış, Hıdır'la Adem'den duyduklarına hiçbir şey katmadan nakletmeye koyulmuştu. Ama anasının takazasına tutulmuştu. Boynunu büküp gözlerini yere çevirerek, "Olur," dedi, "nasıl istersen öyle olur. Hıdır ağam Hancı'dan haberi alır da durur mu? Ademoğlu'yla birlikte atlandıkları gibi düştüler yola. Karanlık maranlık demeden ölümüne at sürdüler. Ora senin, bura benim derken uzatma dendi. Evet, günlerden bir gün Belakoma Hisarı'nın surları gözüktü. Kestirme dedin diye kestirme gidiyorum Gazi anam. Yoksa böyle anlattığım kadar kolay olmadı." "Anladık, devam et." Bir yolunu bulup kaleye girdiler. Sabah erken şehri dolaşmaya çıktılar ki ne görsünler, kırbaçlı kefere askerlerinin sürümesinde yüzlerce esir Türkmen, üstelik zincirle birbirlerine bağlı kapılardan çıkıp tarlalara dağılmıyorlar mı? "Vay rezil Belakoma Bey'i, vay!" Ademoğlunu birinden biri tanıyacak olsa canına okunur. Bu yüzden kılığını akşamdan değiştirmiş fukara. Gavur kılığına girmiş de tanınmaktan kurtulmuş. Deli bozuk ağam kafileyi görüp bizim dili konuştuklarını, arada bir yüksek sesle dua ettiklerini duyunca olan aklını da uçurup "Ya Allah, Bismillah" çekerek az daha onca askere hücuma kalkıyormuş. Adem çocuk kafir içinde yaşamış olmakla adetlerini bellediğinden Hıdır ağamı vaktinde durdurup geceyi beklemelerini söylemiş. Gece çöktükte Ademoğlu'nun izciliğiyle esirlerin tutulduğu evi bulmuşlar. Kapıdaki iki nöbetçiyi yere serip içeri girmişler ki dünya perişan. Zavallılar zincirle duvara çakılı. Bin zahmetle zincirleri sökmüşler. Silaha benzer ne bulmuşlarsa esirlere dağıtıp ilk evvela ahırı basmışlar. Atlandıkları gibi kapıya yüklenmişler anam. Birkaç can onlardan, birkaç can bizim esir kısmından telef olmuş ya, kaleden çıkmayı başarmışlar. Gazi ana dayanamadı. Belakoma Bey'i arkalarından asker salıp hepsini yakalatmış, Hıdır'la Adem canlarını zor kurtarmışlar öyle ha? Ağzından yel alsın Gazi anam, hiç öyle şey olur mu? Öyle olsa gelir ballandıra ballandıra anlatır mıyım? Nasıl olmuş peki? İyinin de iyisi olmuş anam. Gerçi Belakoma Bey'i gavurlar, tekfur derler, kudurup asker salmış peşlerine. Fakat deli bozuk ağam öyle kolayından yakayı kaptırır mı? Üstelik yanında Ademoğlu var. Ademoğlu deyip geçme ha. Oraları avucunun içi gibi bilmekte. Düşmüş kafilenin önüne tekfurun adamlarını bir şaşırtma şaşırtmış ki adamlar yanlışa uyup bataklığa gömülmüşler. Pek azı canlarını kurtarıp kaleye dönebilmiş. Bizimkiler de güle oynaya dönmüşler aramıza. Bunca işi yapıp da, he mi? Bunca işi yapıp da. Aferinler demeli yiğitlerime. Aferinlerin de şeddelisini demeli. Demeli ya. Gazi ana çok memnundu. Hıdır'ın başarılarıyla için için övünüyor, bu başarılarda payı olduğunu düşünüp seviniyordu. Gözleri yer yer küçücük su birikintileri meydana getiren ırmaktaydı. Irmak da küçüktü. Birkaç yüz adım yukarıdan çıktığı için küçüktü. Aşağılarda yeni kolların katılmasıyla kim bilir nasıl büyüyor, koskocamanlaşıp nasıl köpürüyor, kabarıyor, geçit vermez oluyordu. Kayıhanlı da böyle olacaktı işte. Aka aka büyüyecek, kendisine katılanlarla büyüyüp güldürleşerek günü gelince dünyaya yayılacaktı. Düşünceleri Lokman'ın kıkırdayışıyla bölündü. Hışımla döndü. Neye gülmektesin öyle, ne gördün? Hıdır ağamın getirmelerine gülerim anam. Hıdır ağam bunlar hazır askerdir, yiğit başı bile olurlar diye düşünüp esirleri obamıza getirdi ya, bunların çoğu hazır yiyici cinsten. Bir deri bir kemik kalmışlar. Kılıç sallamasını bilmezler, kargı savuramazlar, ok gezleyemezler, yay tutamazlar, dillerini unutup gavurca şakıyanlar dahi var. Ertuğrul Bey'im bu hali gördükte az biraz buruklanmış, çağırmış deli bozuk ağamı. Bak ah Hıdır kardeş demiş, dindaşlarımızı kafir zulmünden kurtarmakla iyi bir işledin ve lakin bunlara kılıç kullanmasını, kargı savurmasını, kalkan tutmasını ve dahi dilimizi öğretmelisin ki başladığın işi bitirmiş sayalım, davran görelim. Şimdi deli bozuk Hıdır ağam ne yapacağını kara kara düşünmekte. Hiç düşünmesin diye atıldı Gazi ana. Bunlar bildiğim Türkmense bir ayak varmaz, değme yiğit kesilirler ki Hıdır oğlum bile şaşar kalır. Şu Mongol yapkudan hiç haber vermedin. Yakalayamadılar ha? Yakalayamadılar diye iç çekti Lokman. Herif şeytanın ta kendisi. Hıdır ağamla Ademoğlu Belakoma'ya varana kadar Mongol yapku kayıplara karışmış çoktan. Hıdır ağam kötü kızgın. Elbet bir gün karşılaşırız onunla diyor da bir diş çakma çakıyor ki deme gitsin. O Mongol başımıza dert olacağı benzer. Varmışken yanına gafleti tepeleyip hakkından gelmeliydiler. Yine dereceye bakarken Alice'ini hayalledi. Yılların ardından kopup gelen çığlığını duyar gibi oldu. Esirlerin hepsini gördün mü diye sordu Lokman'a. Görülmez mi anam? Hepsini gördüm elbet. Şöyle sol elinin şehadet parmağı. Lokman söylenmeden bildi. Başını iki tarafa salladı. Ağam yoktu aralarında. Araştırdın he mi? Araştırmaz mıyım? Senden hikayesini dinledikten sonra aklımdan silinmez. Ne zaman bir yabancı görsem, yüzünden önce eline bakar olmuşum o günden beri. Lakin yok, bulamam. Gazi ana eline geçirdiği bir taşı hınçla gölcüklerden birine fırlattı. Yüz yuvarlak dalgacıkların ardı ardına dizilip kıyıda çırpınmalarını seyretti. Bir gün bulacak olsak dedi, yutkundu. Aganı sever misin Lokman'ım? Anasının endişesine şaştı, baka kaldı yüzüne. Galiba kıskanacağını düşünüyordu. Gülmeye verdi. Ağam o benim, can ağam. Sevmek ne söz anam, kıyısında çömez olmaz mıyım? Eteğine sarılmaz mıyım? Agam diye yüreğimin yağına basmaz mıyım? Sevmek ne söz? Gazi ana rahatladı. Sanki Ali'yi bulacağını biliyor da Lokman'ın onu kabul edip etmeyeceğini kestiremiyordu. İçi gülen gözlerini tekrar ırmağa çevirdi. Şu derecik var ya oğul, bakma buradaki minikliğine, garipliğine. Aşağılarda kendisine karışan başka dereciklerle derinleşip genişleyerek köpük köpüğe çağlıyordur. Lokman anasının ne demek istediğini anlamıştı. Kayıhanlı da böyle mi olacak dersin? Olacak ya, büyük Allah'ımın izni ve yardımıyla, Kayıhan yiğitlerinin gayretiyle olacak. Ayak seslerine döndüler. Biri üzerlerine koşturuyordu. Biraz daha yaklaşınca Lokman Aktimur'u tanıdı. Tombulcacık yanakları kan toplamıştı. burnundan soluması yetmediğinden ağzı alabildiğini açıktı. Hayrolsun Aktimur, neydi? Çocuk durdu, eli göğsünde, dizi yerde yiğit selamına çöktü. Akça ağam dedi ki, Lokman ağana haber ver gelsin, kol çıkılacak. Lokman'ın yüreği sevince gömüldü. Akça ağan ha, dedi. Ne zamandır onunla göze çıkmak istiyordu, yine de sormadan edemedi. Balaban'la Can Ali ağana ne olmuş ki biz çağrılıyoruz? Bir şey olduğu yok, yaradana şükür. Can Ali ağam da az biraz mollalık olduğundan şu yeni gelen Türkmenlere din dersi verecek. O işi Hıdır ağam yapmaz mı? Hay çocuk. Hıdır ağam kılıç, kargı, ok, at işini üzerine aldı. Din, diyanet işi başkaymış. Hıdır ağamın din bilgisi kendine yetesiye olduğundan başka biri lazımmış, Hıdır ağam söyledi. O vakit Ertuğrul Bey'im Can Ali'yi vazifelendirirdi demek. Yahşi Hoca ne der bu işe? Sevinir. Fikir de zaten onun. Can Ali'yi onca vakit okutmuşluğum bir işe yarasın ki gözlerim arkada kalmasın demekti. İyi, görmekte misin Gazi Hanım? Aşiretten birazcık ayrıldık da neler oldu? Sanki her bir şey değişiverdi bir anda. Helalliğini dilerim Gazi Hanım. Akça ağamla yol tutmak lazım. Sarılmak için bir hareket yaptı Gazi Ana ama ne düşündüyse vazgeçti. Galiba bütün kayılının Gazi Anası olduğunu hatırlamış, yol ağzında oğlunu ana kollarında eritmekten çekinmişti. Hakkım bir tamam helal olsun, dedi. Allah dizine derman, bazuna kuvvet verip kılıcını keskin etsin. Anasının tavrı biraz soğukça geldi Lokman'a ama gözlerini görünce yanıldığını anladı. Kollarının vermediğini gözleri veriyordu. Anasının gözlerine gülümsedi. Hoşlukta kal, duandan ırak etme anacığım. Aktimur'un elini tuttu. Gidelim bakalım akçağımıza. Timur yiğit, yürü. Oğlu yol kıvrımlarında itene kadar baktı Gazi ana. Sonra tekrar dereceye döndü. Kıyısına çömeldi, bir avuç su alıp, büyüyeceksin Kayıhanlı diye mırıldandı. Şu dereciğin aşağılarda büyümesi gibi büyüyeceksin Rabbimin izniyle. 10. Bölüm. Ertuğrul Bey Kur'an-ı Kerim'i görecek tazim itti. Abdest yerağını gördü. Huzu ve huşu ile el kavuşturup ol musafın karşısında durdu. Ol vaktedek ki sebah yekin oldu. Halk uykuya doydu. Pes defter tazim ve tekrimi durdu. Hatmi itti. Ehli hane bu hali duymasınlar deyu vardı yerinde yattı. Başını yastığa kodiyü dem uyku alemine girdi. Cenab-ı Gayb'den bir hitap irdi. Kim ey pakize nihat ve pak itikat. Çün sen benim kelamime ihtiram ittin, ihtimam ittin. Ben dahi seni ve evladı emcedini muazzez ve mükerrem eyledim. Ertuğrul Bey uykuden uyandı. Bildi kim handanında çerağı saltanat yandı. İbni Kemal. Belakoma tekfurunun adamları kapıyı tutmuş. Topal Notaras kıvrım kıvrım kıvranmaya koyulmuştu. Nicedir dil dökmesine, azizlere göz çekip dualar mırıldanmasına rağmen Belakoma tekfurunun altı adamında kıl kıpırdaması olmamıştı. Söyleyeceklerini söylemiş, üst yanını alaycı bir suskunluğa gömmüşlerdi. Oysa Notaras konuşsunlar istiyordu. Hanı elinden alacağız diye kestirip atacaklarına başka şeyler de söylesinler, bunun sebebini açıklasınlar, sorularına cevaplar versinler, kısacası böyle kök salmış gibi kapı ağzında duracaklarına, rahat minderlere yaslanıp havadan sudan laflayarak karınlarını doyursalar, o zaman biraz olsun sertlikleri yumuşar da belki birkaç altınla vaziyeti kurtarırdı. Ne gezer? Şu sıska, şu keçi boynuzu burunlu sıska, hanı elinden alacağız, bey buyruğudur dedikten sonra bir susma susmuş ki Hazreti İsa konuş bre çekse konuşacağı şüpheliydi. Anlattıklarını dinlemiyorlar, anlatıp dinletmiyorlardı. Belakoma Bey'i durup dururken eski konağını hatırlamış değildi herhalde. 15 yıldan fazla uğramadığı, arayıp sormadığı, yıkıldığı yıkılacakken çivi çaktırmadığı binanın bir yıl kadar önce iyice tamir edilip eski halinden daha güzel bir görünüş kazandığını duyup vay ki orası bizim mülkümüzdür, topal notarasa yedirmeyiz gibisinden celallenerek mi adam salmıştı başına, bilse şunca masrafa girer de hiç tamir ettirir miydi? Akılsızlığı ki tutup te nerelerden namlı ustalar getirtmişti. Keşke eski halinde bıraksaydı. Keşke tek çivi bile çaktırmasaydı. O zaman Belakoma Bey'in iştahını kabartmaz, şu hanı elinden alacağı sözünden başka şey bilmeyen keçi boynuzu burunlu sıskayı başına sarmazdı. Bu iş dil dökmeyle olacak işe benzemiyordu. Bu iş öyle bir işti ki içinde başka işler yoksa topal bacağını keserdi. Yalvarıp yakarma kâr etmediğine göre az biraz baş dikmeyi denemekten zarar gelmezdi herhalde. Gelse bile hanı elden alındıktan sonra canı kalmış neye yarardı? Varsın hanını almadan önce canını alsınlardı da kurtulsundu. Ne laf anlamaz şeylersiniz diye diklendi. Ağzınızdan kelam çıkmıyor. Hem nereden belli bakalım beyimizin temsilcisi olduğunuz? Bu hanı ben yeniden kurdum sayılır. Yeniden kurduğuma göre üstünde kimse hak iddia edemez. Beyimiz bunu böyle bilmediğinden sizi salmıştır. Hem dedim ya, beyimizi temsil ettiğiniz nereden belli bakalım? Altı belokamalı silahşörde hala ses yoktu. Hancı Notaras ellerini iki yana açarak çaresizliğini döktü bu sefer. Sertleşmeye çalışıyordu ama bundan fazlasına cesaret edemiyordu. Gerçi han gidecekse can da gitsin. Hansız canın ne kıymeti var diye düşünmüştü. Fakat adamların, hele de keçi boynuzu burunlu sıskanın gittikçe kısılan gözlerini, kılıcına inen elini görünce düşüncelerinde büyük bir değişiklik oldu. Belli mi diye sordu. Belki de bellidir. Tabii canım, siz beyimizin vergi memurusunuz. Bunlar da korumalarınız. Özür dilerim. Can handan tatlı gelmeye başlamıştı. Bu yüzden ellerinin çaresiz hareketine özrünü de sıkıştırdı. Bunlar belki yetmez korkusuna da bülbül kesildi. Beyimize canımız kurban, velakin bir yanlışlık olduğu muhakkak. Koca Belakoma Bey'i kala kala bu eski püskü konağa mı kaldı ki? İcap ederse kirasını veririz, icap ederse kendisini ağırlamaktan şeref duyarız. Bu zamanın zamanında böyle bir han, hele de meydanı Türkmenlerin tuttuğu sırada 1000 askerden kıymetlidir. Siz üstelemeyin de bizzat ben beyimizin huzuruna varıp durumu arz edeyim. Her türlü haberin handa dolaştığını söyleyeyim. Burada bütün konuşulanları kendisine ulaştıracağımı bildireyim. Eminim olup bitenden haber almayı hanı almaya tercih edecektir. Sıskanın taş katısı bakışlarında ilk defa bir değişiklik oldu. Adamlarına bir baş işareti çekti. Onlar sedirlere yayılırken, rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim dedi hancıya. Topal Notaras ellerini sevinçle ovuşturdu. Sıskanın dilinin çözülmesini hayra alamet sayıyordu. Bir kere konuşmaya başladıktan sonra gerisi gelirdi. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır denmişti. Elbet böyle denmesinin bir hikmeti olmalıydı. Merdivenlere yürüdü. Merdiven başında sıskayı öne geçirdi. Tamirden sonra gıcırtısı kesilmiş basamakları çıktılar. Notaras belinden eksik etmediği demir halkaya dizili anahtarlardan biriyle kapıyı açtı. Sevimli görünmeye çalışarak sırıttı. Fakirin odası burada, rahat konuşuruz. Sıska girer girmez hancının yatağına yayıldı. Gözlerini bir zaman tavanda gezdirdi, sonra birden doğrulup hancıya bağırdı. Konuşsana be adam! Topal Notaras irkildi birden. Çok korktu. Birkaç kere yutkundu. Kendisini toparladı. Nihayet konuşmaya başladı. Söz ustalığındaki bütün maharetini kullanıyor. Doğrusu kendi kendisini kutlayacak kadar iyi rol yapıyordu. Ama sıskanın bakışlarında ve yüz ifadesinde bir değişiklik göremiyordu. Anlattıklarını umursamadığı belliydi. Notaras en etkili silahını kullanmaya karar verdi. İhtiyarlığımda ele güne muhtaç olmamak için biriktirdiğim 3-5 altınım var. Sizin vasıtanızla sevgili tekfurumuza gönderebilirim. Adam birden canlandı. Odanın içinde dönen bakışlarını hancanın gözlerine kilitledi. Ne kadar diye sordu. Çeyrek kese diyelim. Sıskanın dudakları beğenmezlikle büzüldü. Mümkünü yok. Tekfurumuz bu kadarca razı olmaz. Ne yazık ki daha fazla verecek durumda değilim efendim. İnanın bana, bu han pek bir şey getirmiyor. Ah, siz benim Caber yolundaki hanımı görecektiniz. Uğrayanı çoktu, dolup dolup boşalırdı. Bundan eskiydi ama çok daha büyüktü. Mongollar çaldılar hanımı, kendileri kondular. Buralara göçtüm, bu binayı buldum, tamir ettim, han yaptım. Gün oldu aç yattım, inanın bana. Bu yüzden yardımcım Tatyos beni terk etti. İki ay kadar önce dağ keşişine uyup savuştu. Haksızdır diyemem. Parasızlıktan aç yattığımız geceler o kadar çoktu ki çocukcağız dayanamadı, sonunda çekti gitti. O günden beri bütün iş bana bakıyor. Adam söylediklerini duymuyor gibiydi. İlgisini notarasın üzerinden çekmiş, tekrar bakınmasına dönmüştü. Daha fazla veremem diye yakındı notaras. İstesem de veremem, çünkü burası para getirmiyor. Ama burasını eski hanından daha iyi döşemişsin diye konuştu adam. Bizim beyin konağından aşağı kalmaz. Bütün bunlar, gerisini bir el hareketiyle tamamlayıp sustu. Evet diye atıldı notaras. İlk bakışta öyle görünür. Lakin elimdekini, avucumdakini hanın tamirine sarf ettim. Biliyor musunuz efendim, te nerelerden dünyanın en iyi ustalarını getirttim. Bir hayli pahalıya oturdu bu tamir işi. İç çekti. Bilsem ne bu masrafa ne de bu zahmete katlanırdım. Çeyrek kese yetmez diye kestirip attı adam. Topal notaras iniltiye benzer bir sesle sordu. Peki ne kadar yeter? Yarım kese diyelim. Bu da senin hatırın için. Yarım kese düke altını ve adamlarımla her istediğim zaman hiçbir ücret ödemeden handa kalma izni. İşine gelirse kabul edersin, gelmezse hanı boşaltırsın. Notarısın imdat dilenen gözleri sağır duvarları yalayarak pencereden taştı. Bir toz bulutu hana doğru yuvarlanıyordu. Gelenler vardı ama artık sevinemiyordu. Hiçbir şeyden emin değildi. Son zamanlarda bela yağıyordu. Bir taraftan Belokama Bey'inin adamları, bir taraftan Katolik Katalanlar, Mongol Çudarları, milliyeti belirsiz çapulcular filan, her gelen bir şeyler alıp gidiyordu. Yalnızca Türkmenler, kendisine insan muamelesi yapıyor, ne yazık ki onlar da dışarıda yatmaya alışık olduklarından, hele de domuz pişirilmiştir şüphesiyle kazanlarda pişen hiçbir yemeği yemediklerinden tek dirhem dahi bırakmıyorlardı. Bununla birlikte atlarını yemleyip tımar etmekten birkaç kuruş kazanıyordu. İlk zamanlarda gözü Türkmenleri hiç tutmamıştı ama tanıyınca sevmişti. Ertuğrul Bey'in adamları dürüsttü. Yüzleri başka, boyları başka, kıyafetleri başkaydı ya, hepsinin ortak bir yanı vardı. Hepsi de namusluydu. Kendilerinin olmayan bir şeye asla el uzatmazlar, çok laf etmekten hoşlanmazlardı. Haksızlığa da göz yummazlardı. Bir seferinde hayatını bile kurtarmışlardı. O Mongol çudarı karınlarını tıka basa doyurup dirhem vermeden çekip gitmekteyken önlerine gerilmiş, can havliyle hakkını istemişti. Lakin kendisini kenara savurup eğri Mongol hançerini gırtlağının üstüne basmışlardı. Tam o sırada Hızır misali yetişen 5 Türkmen Mongol çudarlarını tepeleyip yediklerinin bedelini almış, kendisine teslim etmişlerdi. Buna karşılık birkaç dirhem vermeye kalkışınca hışımla bakmışlar ve tekrar atlandıkları gibi yolu tutmuşlardı. Onlar hakkında bildiklerini Saint-Jean senyörü Pierre Morinos Natalya ise Salgur Noyan'a ve isteyen herkese sattığına pişmandı. Bu pişmanlık zaman zaman vicdanını zorluyor ama kılıcın sivrisi yahut altının sarısı görününce dili çözülüp bülbül kesiliyordu. Yılların alışkanlığını terk edemiyordu bir türlü. Şimdi dara gelince de Türkmenlerden haber vereceğini şu sıskaya söylemişti. Akılsız notaras diye geçirdi içinden. Şu kadarcık işi bilip çıkaramaman ne aptallık. Sıskaya boşu boşuna yarım kese kaptırdın. Tüh, şeytana çarpılası kafam. Besbelli Belokama Bey'i bu herifleri Türkmen korkusuna yollamıştır. Haber gözüne çıkarmıştır. Tüh, iş işten geçti ki bu kadar olur. Gayri yarım keseyi kurtarmalı. Bir de akıllı geçinirim. Belokama Bey'inin istediği han değil, Türkmen boylarının ne yapıp ne ettikleri. Ne ederler, nereye giderler, kaç boy var, her birinin mevcudu ne? Belokama Bey'ini bunlar ilgilendirir. Konak bozması han değil. Tüh, beni boş bellediler, ahmaklığım yüzüme aksetmiş ki okuyuverip hem beyimizin emrini yerine getirelim, hem de her sinekten yağ çıkaran hancıyı söğüşleyelim diye düşünüp keseye kondular. Hele dur, şu yaklaşan 3 atlı Türkmense dur hele, bir çaresini bulup iki tarafı kapıştırmazsam adıma notaras demesinler. Atlılar yokuşu tırmanırken hancının göz bebeklerinde sevinç şavkları yandı. Bu yokuşu dolu dizgin çıkabilecek at, yörük atından başkası olamazdı. Böylesi de ancak yıllardır nal çakıp nal söken Türkmenlerde bulunurdu. Aziz Hristos galiba yine yaptın yapacağını, dağ keşişinin ağlattığı topal notarası güldürmeyi iyice kafana koydun besbelli. Hay kurban olduğum. Gelenlerin Türkmenliğinden iyice emin olana kadar baktı. Aklının bir kısmı sıskadaydı. Sessizliğin uzaması sinirine dokunur da bir deliliğe kalkışır diye çekiniyordu. Hem bu ihtimali bertaraf etmek hem de adamın yüreğini korkuya salmak için konuştu. Türkmen beyleri geldi, dedi. Şimdilik 3 tane. Eminim bunlar göze almıştır. Yokuşun dibi Türkmen kaynıyordur şimdi. Sıska hızla doğruldu, pencereye koştu. Türkmenlerden biri attan inmiş, diğerlerine bir şeyler söylüyordu. Eliyle de hanı işaret ediyordu. Sıska'nın yüzü allak bullak oldu. Keseyi ver, dedi hancıya. Hancı adamın haline için için gülüyor fakat yüz ifadesinden bunu belli etmiyordu. Aşağı buyurun asilzadem, çeyrek kese sizi bekliyor. Sıska diş çaktı, notaras kaşla göz arasında rüşveti yarıya indirmişti. Sesini çıkarmadı. Üç Türkmenin ansız gelişi, neyse de arkada yüzlercesinin bulunması ihtimali onu ürkütüyordu. Şimdiye kadar hiçbiriyle karşılaşmamış fakat Türkmenlerle dövüşen birkaç talihsize rastlamıştı. Bunlardan biri de kollarında can vermişti. Son sözleri Türkmenler geliyor olmuştu. Diğer ikisi hala sağdı. Ama birinin sol kolu tutmuyor, öbürü yürüyemiyordu. Yara almadan paçayı kurtaranlarsa gerçekle efsane karışığı şeyler anlatıyorlardı. Göçer Türkmen denince orada durup düşünmeliydi. Çünkü göçer Türkmen şimdiye kadar gördüklerine hiç benzemezdi. Kanatlı atlara biner, rüzgar hızıyla giderlerdi. Sol ellerini de sağ elleri kadar iyi kullanırlardı. Günlerce yemeden içmeden yürürlerdi. Kin tuttular mı unutmazlar, mutlaka bir gün intikama gelirlerdi. Sevgi bağları da kuvvetliydi ya, dinlerinden olmayanlara pek kulak tutmazlardı. Bazıları muskalı olduğundan kılıç işlemez, yaralılar birkaç dakika içinde iyileşip tekrar dövüşe girer, kendisini yaralayanı mutlaka öldürürdü. Bunları ilk defa duyduğunda gülüp geçmek istemişti ya, anlatanlar ayıba almışlar, şimdi gül bakalım, göçer Türkmenlerle karşılaştığında da gülecek misin deyip arzusunu kursağına düğümlemişlerdi. Şimdi de gülmek istedi. Ne tuhaf, gülemedi. Dudaklarında kötü bir sırıtık kavislenip çekildi. Kesenin yarımını da çeyreğini de unutup meçhul bir endişe içinde sordu. Handa kalır mı bunlar? Notaras adamın içinden geçenleri yüzünden okuyunca keyiflendi. Sıska'nın yüzünü daha da allak bullak görmekten büyük bir zevk alacaktı. Çok korkmuş gibi gözlerini beledi. Türkmen bunlar, a efendim, göçer Türkmen. Göçer Türkmen'in ne yapacağı belli olmaz. Anlatılanları duymadın mı? Bunlardan her biri 20 Ermeniye, en az 10 Urum'a bedelmiş. Geçenlerde ikisi geldiydi. İleri geri konuşan 10 Mongol çudarını kulağından tutup kapı önüne koydular. Orada kıçlarına bir tekme yapıştırdıkları gibi atsız yola saldılar. Eğlence olsun diye de arkalarından ok yağdırdılar. Korkudan dilim tutuldu. Lal kesilip inanır mısınız tamı tamına 3 gün konuşamadım. Sağ olsun dağ keşişi nefes etti de dilim çözüldü. Şimdiye kadar duyduklarından beter şeyler anlatıyordu hancı. Demek göçer Türkmenler hakkında söylenenler az bileydi. Acaba atları da gerçekten kanatlı mıydı? Bunu anlamak için pencereden eğilip bakması lazımdı. Öyle yaptı. Fakat atlar cumbanın altına bağlandığından biraz daha sarkması gerekiyordu. Hancı notaras tam arkasındaydı. Aklına geleni yapması için eğilip kilimin ucunu hızla çekmesi yeterdi. O zaman Sıska'nın kilime basan bacakları kayacak ve dengesi bozulup pencereden aşağı düşecekti. Ama ya ölmezse? Ölmezse hancının başına belaların en büyüğü açılırdı ki Belokoma tekfuru askerleriyle hanı basıp hancıyı yakaladığı gibi topal bacağından kayın ağacına asar, kurda kuşa yem ederdi. Çeyrek kese altın için böyle bir tehlikeyi göze alamazdı. Biraz beklemeliydi. Belki şu Sıska Belokomalı göçmen Türkmenlerle kapışır, istediği şey kendiliğinden oluverirdi. Nereye bakıyorsunuz asıl zadem? Sıska'nın aklı ancak başına geldi. Çocuklar gibi merakına ikinci kattaki bir pencereden sarkmanın kendisini gülünç duruma düşürdüğünü fark edip geri çekildi. Şimdi beni iyi dinle, dedi hancıya. Birlikte aşağı ineceğiz ama onlara hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Ancak ben ve adamlarım buradan gittikten sonra ağızlarından söz almaya çalış. Tekrar dönüp gelince söylediklerini bana aktarırsın. Biraz sustuktan sonra ekledi. Vaat ettiğin çeyrek keseyi de o zaman alırım. Hananın sende kalması için elimden geleni yapacağıma emin ol, tamam mı? Bilmem ki ne desem. Tamam diyeceksin elbet. Hancı zaman kazanmaya çalışırken kafasını işletiyordu. Öyle bir tuzak kuracak, Belakomalı'yı tuzağına öylemesine düşürecekti ki akıllara seza. Sonuçta hem belayı savuşturacak hem de keseyi dolduracaktı. Önce adamın korkusunu birkaç misline katlamalıydı. Demesine derim de dememle olur mu? Bilirsiniz ya, Türkmen kısmı tekin değil. Ne zaman neye kızacaklarını da ancak İsa Efendimiz bilir. Adamlarınızı görüp sinirlenmemişlerse bile seni gördüklerinde sinirlenirler. Çünkü Türkmen kısmı kendi dilinden ve dininden olmayanı nerede görse pipiriklenir. 27. ayrımın sonu, sayfa 419.